Evet, yayınımıza devam ediyoruz. Adnan Bey, bu akşamki değerli misafirimiz FAS'tan Profesör Lavisin Habit.
Profesör. Maşallah.
Kendisini izleyenlerimize tanıtmak istiyorum. Sayın Profesör Habit, Arkansas Üniversitesi, Hollanda Utrecht Üniversitesi ve Güney Afrika KwaZulu-Natal Üniversitelerinde uluslararası ilişkiler, kültürel diplomasi ve çatışma çözümü üzerine eğitim aldı. Profesör Habit, FAS'ta Diplomatik Çalışmalar Atlas Merkezi'nin kurucusu. Bu kuruluş aracılığıyla gençlerin ve bayanların toplum içerisinde yerlerinin güçlendirilmesi, inançlar arası iletişim ve barış kültürünün yaygınlaştırılması konusunda çalışmalar yürütüyor. Politika, yerel çatışmalar, radikalizme mücadele ve herkesi kucaklayan toplum kurma konusunda basında konuşmacı olarak görüşlerine başvuruluyor. Profesör Habit, İsviçre merkezli Krans Montana kuruluşu tarafından 2015 yılında Yarının Genç Lideri adayı olarak gösterildi. 2016 yılında Varşova'da Avrupa Diplomasi Akademi ödülü aldı. Kendisi aynı zamanda eski Romanya Cumhurbaşkanı Sayın Emil Constantinescu ve diğer Birleşmiş Milletler diplomatları ile birlikte New York'ta sürdürülebilir kalkınma hedefleri ve barış kültürü için çok kulvarlı diplomasi kuruluşunu kurdu. Profesör Habit şu anda Fas Marrakeş'teki Kadi Ayyad Üniversitesi'nde de dersler veriyor.
Şeref verdin, lütfettin. Buraya gelmem bizi çok sevindirdi. Görevlerin de son derece önemli. İlgilendiğin konular da çok çok daha önemli.
Thank you very much.
Güzel olan senin de modern İslam anlayışını, sahabe İslam anlayışını savunuyor olman. Yani yaklaşık bizle aynı görüştesin. Bu çok mükemmel. Bana biraz sorular sor, sohbet edelim.
First of all, I would very much like to thank our big brother, Mr. Adnan Oktar, for all you're doing for the promotion of the culture of peace. I'm very familiar with your foundation, and I remember a few years ago in Italy at an event organized by the Institute for Cultural Diplomacy in Rome, at the Italian Senate and at the Vatican, where I met your team, namely Dr. Oktar Babuna and his team, and also in New York in respectively 2016-2017 at the United Nations, while we were working with other colleagues from various regions in the world on that same cause.
Vatikan'da büyük işte Birleşmiş Milletler'de bu tip yerlerde böyle konuların işleniyor olması muhteşem. Hiç olmayabilirdi. Hiç olmasa adı konmuş oluyor. Çok önemli.
Working on the promotion of the culture of peace is not a coincidence for Mr. Adnan Oktar. I've been dealing with your team, as I said, for the last few years, and they just named one, but many of them I'll keep for myself. I learned today and last night from my brothers to pick me up from the airport and giving me today an exclusive tour of Istanbul. I have the conviction today that we are on the same path and we are promoting the same cause.
Aslında Birleşmiş Milletler olaya böyle daha akılcı, daha rahat, daha samimi baksa, bu tip kuruluşlara da daha samimi baksa, bu konunun hallolması çok süratli olur. İnsanların mutsuz olmasının sebebi Allah'ın inkar edilmesi. Allah'ın inkar edilmesine dünyada en etkili sağlayan teori Darwin'in evrim teorisidir. Darwin evrim teorisini okuyan bir insan, kabul eden bir insanın mutlu olması mümkün değildir. Yani içi kararır, dünyası kararır, sevgiyi kaybeder, mutluluğu kaybeder. Allah'ın olmadığından haşa emin olur, ahiretin olmadığına emin olur. Dinin getirdiği bütün kurallar onun için anlamsızlaşır ve hayat da anlamsızlaşır. Hatta intihar arzusu gelişiyor. Bir kere bu zehirin ortadan kaldırılması lazım. Yani toplumu kökten olumsuz etkileyen, içini karartan, moralini bozan, şevkini bozan, inancını yok eden bu zehirin durdurulması gerekiyor. Bu Darwinizm anlatılmasının anlamına değil, komünizm, Darwinizm hepsi anlatılsın, yanlışlığı bilimsel olarak göstertilsin. 1 milyara yakın fosil var. canlılığın yaratılışta olduğunu ispat eden fosil. 1 milyara yakın. Bunlar dünyanın her tarafında sergilenebilir. İkincisi, evrimi savunan kişilerin ortaya koyabileceği tek bir delil yok. Bunun vurgulanması gerekir. Üçüncüsü, yandan bir delil olarak bir proteinin tesadüfen meydana gelmesi bilimsel olarak imkansız. Bir protein olması için başka proteine ihtiyaç var. Yani sıfır ihtimal. Hepsi ittifak halinde bunda. Yani Darwinistlerde, Darwinist olmayanlarda. Bunun da gençliğe anlatılması gerekir. Herkese anlatılması lazım. İslam ülkelerinde iki facia var. Bir mezhepçilik, bir de Darwinizm. Bunlar gençlere geceli gündüzlü öğretiliyor ve İslam aleminin mutsuz olmasının tek sebebi bu. Mutlu olmak son derece kolay. İslam ülkelerinin liderleri bir araya gelseler, topluca Kur'an'ın yeterli olduğu ve Kur'an'a uygun sünneti kabul edeceklerini, aramızdaki gereksiz sınırların kaldırılmasını, yani pasaport ve vizenin kaldırılmasını, bunu temin edebilir ve hepimiz birbirimizi seviyoruz. Bütün İslam ülkeleri birbirini sevsin, bütün Müslümanlar birbirini sevsin deseler, liderler bütün halkı sürüklerler, yani İslam alemini hepsinin peşinden getirebilecek güce sahipler şu anki İslam ülkelerin yöneticileri. Halk itiraz etmez. Halktan hiç kimse onların böyle güzel çağrısına itiraz etmez ve herkes de buna uyar.
Thank you. From my years of following Mr. Adnan Oktar and the great quality work he leads, I think I would say that Dr. Adnan Oktar is one of the very few leaders in the world who managed to receive dignitaries, religious leaders from all the three Abrahamic faiths. And that's very exclusive. So how would Mr. Adnan Oktar urge or suggest that the Muslim world could be united, and through what mechanisms?
Türkiye'nin Cumhurbaşkanı, İran'ın Cumhurbaşkanı, Mısır'ın Cumhurbaşkanı, Rusya'nın Cumhurunun Başkanı, İslam ülkelerinin başkanları toplansalar, topluca bir deklarasyon olarak bunu açıklasalar dünyaya, bütün dünya onlara uyar, hayır demezler. Bunu Masonluk da organize edebilir, öncülük edebilir, Tapınak Şövalyeleri de buna öncülük edebilir. Ve istihbarat örgütleri de, her ülkenin istihbarat örgütü de bu konuda yardımcı olabilir. Halklar mazlumdur. Halklar böyle bir çağrıya hiçbiri hayır demez. Hemen o saat, o gün olur bu iş. Konuyu çok karışık anlatıyorlar. Problemleri çok karışık anlatıyorlar. Çözümü de çok karışık anlatıyorlar. Halbuki konu da karışık değil. Problem de karışık değil. Çözümü de karışık değil. Son derece sadece. Sade ve kolay son derece.
Does Mr. Adnan Oktar really think that there is a big difference between Shia and Sunnis? And would Iran really be a threat to the rest of the Muslim world?
Eder, fakat Sünniler de çok katılar. Gereksiz bir katılık var. Sünni ve Şiilerin üzerinde devlet gücü olması lazım. Yani devletin gücünü dinler onlar. Yoksa yani bağnaz insanlara laf söz dinletmek mümkün değildir. Serbest bırakılmış. Ama devlet böyle diyor dersen, daha makul, daha akılcı düşünmeye başlar.
İşin demiyorum.
Tabii, evet. Mesela Türkiye'nin Cumhurbaşkanı çıktı, dedi ki, Kur'an yeterlidir, Kur'an'a uygun sünneti kabul ediyoruz, bunun dışındakini kabul etmiyoruz, dedi. Bütün Türkiye'yi bu konuda ikna etmiş oldu, konu bitti. Mesela Suudi Arabistan'da da devlet açıklama yaptı. Dediler ki, bu yönetim, bu inanç, bu felsefe hatalı oldu. Biz bunları kabul etmiyoruz. Kadınlara geniş hürriyet verilmesini kabul ediyoruz. Vahabi inancı bize dışarıdan verildi. Bu inançtan vazgeçiyoruz, dedi. Bütün halk kabul etti. Konu bitti.
One of the things which brings us together as a civil society, as scholars, as diplomats and some of legislators is the annual summit which the your foundation participates in and honors us all the time. We do organize this IPCGE, the Inter-Parliamentary Coalition for Global Ethics in New York City. And we do bring parliamentarians from all over the world through organizations, which you know, and we try to instill you in resolutions within the legislations. Do you think is that enough? Just as you mentioned that it's a responsibility of the states also.
Daha üst düzeyde gizli toplantı yapılması lazım. Ani ortaya çıkılması gerekiyor. Yani uluslararası toplantı basına kapalı olarak eğer biz bunu yaparsak bütün dünya rahatlar. Öbür türlü bu bir beladır. Yanlış olan şey açıkça ortada. Doğrusu da bu. Dendiğinde hiç kimse buna itiraz etmez. Şiilerin tedirgin olduğu Hazreti Ali'ye yapılan zulmün, Ehl-i Beyt'e yapılan zulmün intikamının alınmayacağı, yani bunun unutulacağı, sıradan görüleceği şeklini düşünüyorlar. Halbuki aklın yolu bir, hakikaten orada bir ahlaksızlık yapılmış zamanında. Telafisi de İslam dünyaya hakim oldun mu en mükemmel şekilde telafi edilmiş olur. Dolayısıyla yani Şiilerin bu konuda sürekli ağlama ve ızdırap içinde olmalarına gerek yok. En güzel çözüm İslam aleminin dünyaya da sevgiyi, barışı, kardeşliği ilan etmesidir. Dünyanın her tarafında cahil ve fanatik kitleler var. Bunları hiçbir şekilde esas almamak lazım. Doğrudan devletler açıklama yapıp aklı başında kitleleri ikna edip konuyu bitirmesi gerekiyor. Dünyanın büyük bir bölümü aklı vicdanı yeterli olmayan insanların kontrolüne bırakılmış durumda. Onların demesine göre dünyayı yönlendiriyorlar. Bu şekilde olması çok büyük bir hata, zulüm olur. Bu konular üstten halledilmesi lazım, alttan halledilmez.
Talking about you in resolutions, the United Nations Security Council has anonymously adopted the resolution 2250, which empowers youth to act as an essential pillar for the promotion of the cultural peace. Today I had the privilege to meet all your peers, very devoted young people trying to promote the nowadays Islam, the moderate Islam. Do you think the youth will really have a chance to be involved in promoting the culture of peace side by side with the government, as you mentioned, with the power, with the authorities within the country? And do we think that the youth really are empowered in the Muslim world?
Avrupa'nın etkilendiği ülke İngiltere. Amerika'nın da etkilendiği ülke İngiltere. İngiltere'de bir derin devlet yapılanması var. Yani gizli bir derin devlet yapılanması var. Onlar da cahil Müslümanlara nefret ediyorlar. Ve hepsinin birbirine kırdırılıp yok edilmesini ve bunların başka türlü baş edilemeyeceğine inanıyorlar. En akıllı çözümün hepsinin imha edilmesi olduğuna inanıyorlar. Halbuki onlar cahil fakat iyi niyetli insanlar. Devlet üstten onlara bir yönlendirme yaparsa hepsi düzelir ve istenen düzeye gelirler. Müslüman gençlik, Suudi Arabistan'daki Müslüman gençlik hepsi Avrupa'yı. Ama yobazların organize olmuş yapısından çekiniyorlar. Ya, Türkiye'de de bir avuç fanatik bütün Türk milletinin huzursuz olmasına sebep olabiliyor. Yani toplam en fazla 100.000 kişidir. Bu İran'da yalnız tabii daha yüksek. Yani İran'ın tecrübesi olduğu için halk içerisindeki kontur gerilla yapılanması ve cinayete yatkın insan sayısı daha çok Suudi Arabistan'da. O yüzden İran'ın tek başına ona bir atak yapması zor. Yani diğer ülkelerle birlikte İranlı yöneticiler topluca halkın huzuru ve özgürlüğü için bir açıklamada bulunabilirler. Ama içerideki kontur gerilla yapılanmasına karşı da İran devletinin korunması lazım. Rusya, Türkiye yardımcı olabilir. Hatta Amerika da yardımcı olabilir. Yani İran devletini güçlendirerek, onlara her türlü imkanı sağlayarak o katı kan dökücü ruhu ortadan kaldırabilirler. Yani İran'ın inancı Hazreti Ali'ye zulüm yapıldı. Ehl-i Beyt'e zulüm yapıldı. Bunların intikamını ancak biz alabiliriz kafasında. Halbuki İslam alemi birleştiğinde zaten huzur ve kardeşlik gelecektir. Konu kökünden hallolacaktır. Ya özetle tepeden inme olması gerekiyor. Yani Masonluğun, Tapınak Şövalyelerinin, NATO'nun, Birleşmiş Milletler'in, devlet yöneticileri, mesela Türk devlet yöneticileri, Avrupalı devlet yöneticileri, İslam ülkelerinin yöneticileri hep bir araya gelerek toplu bir karar alıp aniden bu kararı uygulamaları gerekiyor. Kimse buna itiraz etmez. Modern İslam anlayışı için. Ve sevginin hakim olduğu bir İslam anlayışı için. Yani yapılacak açıklama hazırlanır. Bütün İslam ülkelerinde bu açıklama okunur. Bütün İslam alemi de bunu kabul eder. Yani yavaş bir tedavinin netice alınmaz. Sürpriz yapıp ani yukarıdan halledilmesi lazım.
And does Mr. Adnan Oktar think that this could happen in within a long or a short term? Talking about the immediate decision.
Kısa vadede bu gizli bir toplantı yapılması lazım ve ani uygulanması gerekir. Yani bütün televizyonlarda mantığı, sebebi, gerekçesi makul, çok inandırıcı olarak açıklandıktan sonra, bütün halka bu duyurulduktan sonra tepeden gereği yapılması lazım. Yoksa bu, yani verem mikrobu gibi yavaş yavaş kendi içinden dünyayı kemirerek yok edecek bir sisteme girmiş durumdayız. Ani, üstten bir tedaviyle bitirilmesi gerekiyor.
Mr. Adnan Oktar is following the link between Iran and North Africa, but my country, Morocco, has recently cut the diplomatic ties with Iran because of the support of Hezbollah, the Lebanese leading political party, to a separatist group we have in Morocco called the Polisario, or the Frente Polisario, or the so-called Western Sahara. Do you think that all the mechanism that you have stressed and all the tools which you suggested to be immediate will happen if Iran now is going to be conflicting North African states?
İran dünyada yalnız kaldığı için komünistlerle işbirliği yaparak kendini ayakta tutmaya ve güçlü olmaya çalışıyor. Ama İslam'ın meşru ve legal olarak ve çabukça dünyaya hakim olacağı, sevginin hakim olacağı, Hazreti Ali'nin unutulmayacağı, Ehl-i Beyt'in unutulmayacağı onlara akılcı bir şekilde anlatılırsa bu kötü yöntemlerden vazgeçerler. Ve böyle soğuk ve hiçbir şekilde netice alınmayacak, sadece kan dökülmesine sebep olacak biçimsiz görüşleri olmaz.
Does this interfere somehow with the early Wahhabi penetration in Africa in the 80s?
Hayır, hayır. Onlardan hiçbir şey çıkmaz. Yani İran'ın inancı, ideolojisi, Wahhabilik de gücünü kaybetmiş inançlar. Suudi Arabistan devleti açıklama yaptı. Wahhabilik bize dışarıdan geldi. Geçersiz dedi. Bir anda Wahhabilik Suudi Arabistan'da bitti. Özetle İslam alemine bir Mehdi sunulması gerekir ve arkasında onun yanında NATO'nun, Birleşmiş Milletler'in, bütün devletlerin, ileri gelenlerinin destek olması ve onun yanında olması gerekir. Mesele kökünlerle olur. Zaten İran'ın beklediği Mehdi. İran hiçbir şekilde itiraz etmez. Ve İslam aleminde beklediği Mehdi, bütün İslam alemi coşkuyla kabul eder. Avrupa'yı anlamda sevgi dolu bir Mehdilik anlayışı, dünya için büyük bir kurtuluş, cennet misali bir dünya demektir. Evet. Ya Mehdi'siz olmaz. Mehdiyet Avrupa kültürünün, Amerikan kültürünün, Doğu kültürünün hepsinin en iyi yönlerinin alındığı en mükemmel sistemdir. Bu kan, bela ve mutsuzluk, intiharlar, uyuşturucu dünyayı cehennem görüntüsüne bürümeye devam edecek. Beklenecek hiçbir şey yok ve hiçbir mahsur yok. Mehdiyetten çekinilecek bir şey göremiyorum ben. Ve İsa Mesih'in de geldiğine inanıyorum. Onunla birlikte göreceğimize kanaatim tam. Mehdiyet demek, Kur'an ahlakının sahabe dönemindeki gibi yaşanması demektir. Dünyada hiç fakir bırakmamak demektir. Dünyada korku bırakmamak demektir. Dünyada terör bırakmamak demektir. Dünyayı cennete çevirmek demektir.
So, according to the words of Ms. Danoktar, so Mehdi has a solution for the injustice.
Peygamber söylüyor bunu, Tevrat söylüyor, İncil söylüyor, Kur'an işaret ediyor. Eğer amaç dinse, din bunu söylüyor. Mesela Şia için Mehdi bir numaralı konudur. Musevilik de içinde bir numaralı konudur Mehdi. Hristiyanlık içinde su tesisi taşıyan adam, yani Faraklit olarak Mehdi ana konulardan birisidir.
So according to Mr. Adnan Oktar, religion is actually spreading and not the opposite.
Aynı zamanda ateizm de yayılıyor. Yani deccaliyetin gücü de tırmanıyor. Bir de gerçek din yayılıyor. Yani sahabe dini yayılıyor gizlice. Eski din gittikçe ölüyor. Sahabe dini gittikçe diriliyor. Ama aynı anda da ateizm yayılıyor. İslam modernlik demektir. Sevgi demektir, neşe demektir, kalite demektir, sevinç demektir. Dünyanın cennet gibi olması demektir. İnsanların yüzünün gülmesi demektir. Herkesin herkesle dost olması demektir. Yani bunun olması için samimi siyasetçilerin bir araya gelip gizli bir toplantı yapması yeterli olur. Ama NATO'nun da çok büyük faydası olacağını düşünüyorum. NATO ve Birleşmiş Milletler'in. Bu çok hayati. Ve Rusya'nın desteği çok önemli. Çok kısa sürede olur yani, çok kolay olur. Ama önümüzdeki yıllarda meydana gelecek olaylardan sonra zaten mecbur olacaklar, göreceksiniz. Ya dünya gittikçe yaşanmayacak hale gelecek ve mecbur olacaklar.
And how soon can we expect that according to Mr. Adnan Oktar? How can we predict that?
Benim kanaatim 2022'ye kadar devam eder.
And then the world will change?
Evet, mecbur olacaklar. Çünkü başka türlü ya dünya intihar edecek ya dirilecek. Ve dirilmeyi kabul edecekler tabii ki. Musevi inancına göre de yani Moşiyah Mehdi için son vakit bu yüzyıl, başka yok zaten. Yani onlar da 70'ler meclisi toplandı Sanhedrin, Mesih'in, Moşiyah'ın geldiğini kabul ediyorlar.
Very good point that Mr. Adnan is bringing Judaism and the Jewish civilization into this conversation. We recently have noticed that the White House and the American administration has decided after some 20 years of a Congress approval of a law that President Trump is going to move the American embassy from Tel Aviv to Jerusalem. Is that a part of the change that Mr. Adnan Oktar is referring to?
Ya binlerce yıl sonra Sanhedrin'in oluşması, 70'ler meclisinin oluşması, Kudüs'ün başkenti olması, zaten Tevrat'a geçen bir hükümdür bu. Mesih'in geldiğinin kesin alametleridir bunlar. Musevilerin İsrail'de toplanması da ve böyle devlet kurmuş olmaları da Mesih'in vaktinin geldiğini ve o yüzyılın o yüzyıl olduğu anlaşıldığının ispatı.
And does Mr. Adnan Oktar think that there will be no solution of two states in the Middle East?
Devletler olacak, yani cumhuriyetler olacak ama sınırlar açık olacak. Yani pasaport, vize olmayacak. Yani idare açısından bu gerekir. Yani küçük küçük devletler olması daha iyi. Kolay idare açısından. Yani mahalle komşuları gibi. Herkesin evi ayrı ama herkes herkese misafir geliyor.
We know that all those six countries, Arab countries surrounding Israel today, apart from Palestine, has put up with Israel. And most of them have signed treaties as from the Six-Day War in 1976 or 67. Do you think that Israel, when they will sign a treaty with Israel, according to what you just said?
Filistin'de birleşir İsrail. Yani ayrı olmalarına da gerek yok. Kardeş onlar. Aynı soydan geliyorlar. Aynı İsmail ve Yakup'un evlatları aynı. Ve ikisi de Müslüman. Museviler de Müslümandır. Müslümanlar da Müslümandır. Yani bu tamamen Suni. Bölge çok geniş, çok büyük. oraları cennet gibi yapıp çok rahat, çok huzur içinde yaşayabilirler. Gereksiz bir kıskançlık, gereksiz bir kavga var.
So people would be referred to, according to what Mr. Adnan just said, will be referred to as nationals or as to their religious belongings.
Önemli değil, istiyorlarsa yani Filistin diye bir devlet kurabilirler rahat idare edilmek açısından. Yani komşular halinde yaşayacaklardır. Yani herkesin evi ayrı olabilir ama herkes herkesin evine misafire gider. Demin söylediğim mantık geçerli burada da. Yani Filistin devleti olsun ama yani o bir ayrım, kavga için değil. Sadece ayrı bir evdir, misafirlik için bir güzellik, nimet. Ama isterseler İsrail, Dürzi, Filistin, Birleşik Devletleri de diyebilirler. Yani tek bir devlet içerisinde federasyon olarak da birleşebilirler, fark etmez. Veyahut ayrı ayrı devletler olsun yani, fark etmez. Bunlar etiket sadece. Filistin devleti, İsrail devleti olsun, efendim, Dürziler de bir devlet kursunlar istiyorlarsa. Ama iç içe ve kardeşçe yaşasınlar. Egoist, bencil olmamak şartıyla ayrı ayrı küçük küçük devletlerde hiçbir mahsur yok. Mesela Filistin devleti olsun özgür olarak. Ama kardeş olmak için olsun. Dost olmak için olsun. İsrail devleti de her zaman olsun. Kardeş olmak için, dost olmak için olsun. Yani devlet olmak bela getiren bir sistem olmasın. Devlet olmak güzellik, sevgi getiren bir sistem olsun. Her devlet var ama sınırlar yok.
I was thinking about the same thing as an approach, but I am going back again into the religious aspect, and I just realized that the major religions in Europe do not involve Islam. So Islam is involved in the Middle East, and if we go back to Europe, we know that the Islam to Europeans and mainly to West Europe, it's a threat. It's a turmoil within the culture, and it's also a potential terrorist threat coming up.
Gelenekçi İslam öyle doğru söylüyorlar. Katolik İslam inancı, onun büyük bir bölümü öyle, hepsi olmasa büyük bölümü öyle. Sakalını keseni öldürüyor. Sakal kesen berberi de öldürüyor. Kadını hayvan yerine koyuyor, yarı insandır diyor. Kadını dövün deşarj olur, rahatlarsınız diyor. Çocuk da dövülerek hizaya getirilir diyor. Zekatını vermeyeni de öldürün diyor. İçki içen de öldürün diyor. Herkes öldürülüyor o sistemde. Heykele, resme küfrediliyor, tükürülüyor. Yani vahşet.
Adamlar haklı.
Ama Kur'an İslamlı, sahabe İslamlı ultra modern ahlak, ultra modern güzelliktir.
So this is what stops Islamic movements in Europe from integration today.
Sanata karşılar. Hatta bilime de karşılar. Bilim yoktur, ilim vardır diyorlar. Heykel yoksa, resim yoksa, müzik yoksa, kadınlara özgürlük yoksa o ülke zaten gelişemez, batar. İslam ülkelerini kendi içinde boğacak bir sistem meydana getirmiş şeytan ve onun oyununa gelmişler. Şu an can çekişiyor İslam alemi. Şeytan Libya'yı mahvetti. Irak'ı, Suriye'yi, Mısır'ı mahvetti. Afganistan'ı mahvetti. Birçok İslam ülkesini mahvetti ve mahvetmeye de devam ediyor. Sırada da diğer ülkeler var. Yani Libya. Deccal. Yani Avrupalılar haklılar derken, onlar tabii assınlar, kessinler, evlerini yaksınlar, dövsünler anlamına değil. Fakat iddiaları doğru. Hakikaten onları kıskanıyorlar. Avrupalıları kıskanıyor bu Ortodoks, Katolik Müslümanların büyük bölümü. Onların kalitesini, güzelliğini, akılcılığını, güzel yaşamalarını kıskanıyorlar. Ve dolayısıyla da işte bombalayarak, huzursuz ederek, kurşunlayarak onların elinden bu nimetlerin gitmesini istiyorlar. O Avrupalılar da bağnazlığın karanlığından haklı olarak korkup çekiniyorlar. Yoksa Orta Doğu gençliğinin büyük bir bölümü, %80'i modern, kaliteli bir İslam anlayışını istiyor. Ama yaşlılar tabii eski kafadalar.
I see that many young people, not only in Turkey that I run into globally, that they appreciate what Mr. Adnan Oktar says and does, and some of them want to imitate his style of da'wah. How does Mr. Adnan Oktar view nowadays youth and how they can promote the modern Islam or the moderate Islam?
Bu bir ayna sistemi. Her zaman söylüyorum. Bir ayna, yani güneşten gelen ışığı ayna yansıtır. Ondan ona yansır, ondan ona yansır. yüzlerce, binlerce ayna sistemine birbirine yansıyor. Sizle de mesela konuşmamızda benim fikirlerimden etkilendiğinizi olumlu yönde anlattınız. Teşekkür ederim. Mesela Lübnan gençliği ultramoderndir. Genç kızlar dekolte giyinir. Hepsi Müslümandır. İslam'a hiçbir laf söyletmezler. Ama Parisli kızlar gibi, Londra'daki kızlar gibidir Lübnanlı kızlar. İranlı kızlar da öyle. Yani başörtüsü usulen kapatıyorlar. Ama hepsi birbirinden güzel ve bakımlıdır ve kaliteli olmayı, modern İslam anlayışını bütün güçlerle savunuyorlar. Türkiye'de de öyle. Bağnazlar olmasa genç kızların, delikanlıların büyük bölümü modern İslam anlayışını açık açıkça savunduklarını herkese gösterecek durumdalar. Dolayısıyla Suudi Arabistan'da fikirlerimiz hemen kendini gösterdi. Bir devrim meydana geldi. Aynı bizim görüşlerimizi şu an savunuyorlar. Ve bu diğer ülkelerde yayılacaktır. Bir süre sonra ikinci bir görüş olacağını zannetmiyorum.
Are we expecting youth to be more free? And here I am bringing the approach of freedom versus oppression. I am referring to letting or actually giving a chance to the young men and women to pursue their own customs and traditions. As an example, alcohol, for example, hijab-free women, and also the couple life outside the marriage.
Onu gençler kendi aralarında en güzel şekilde uygularlar. Kur'an'ı çok iyi bildikleri için. Kur'an'ın özgürlük anlayışı içerisinde alabildiğine zengin, alabildiğine güzel, alabildiğine candan yaşarlar. Gençlerin elinde Kur'an olsun, onlar bize öğretirler ne yapmamız gerektiğini. Bir gün koyu gelenekçi birisiyle gece bir dostumla birlikte yürürken karşılaştım. Bazıları dedi, yani sadece Kur'an'la yaşandığında rahatça İslam'ı yaşamış oluruz. İslam kabul olunacak bir din olur, makul bu diyorlar. Fakat bu bir sapkınlık dedi. Çünkü o zaman alabildiğine özgürlük olur ve din alabildiğine kolay oluyor. Böyle bir şeyi kabul edemeyiz dedi. Demek ki onlar da biliyorlar bunu. Bence bunu imrenerek söyledi ama etrafından korktuğu için bunu kabul edemiyor. İnsanlar birbirinden korkmasını devlet kaldırdığında mesele hallolur. NATO, Birleşmiş Milletler, Masonlar, Tapınak Şövalyeleri, hatta Rotaryanlar, Leo Lions, Dynas kulüpler, cemaatler, topluluklar ama en başta tabii hükümetler ve devletler bu konuda birbirlerine ittifak ederek bir haftada, 10 günde, bir ayda netice alabilirler.
I read most of what Mr. Adnan Oktar said in his devoted book, which I'm honored to be given by Dr. Jihad in New York last year. The bigotry,
a dark mindset of bigotry.
What about if the state is secular?
Devletin dine karışmasına gerek yok. Sadece dindarlara hürriyet verecek devlet ve koruyacak, o kadar. Yani ateist de rahat yaşayacak. Efendim, Musevi de, Müslüman da, Hristiyan da rahat yaşayacak. Yani kimse kimseye müdahale etmeyecek, o kadar. Devlet güvenlik sağlayacak, hakemlik yapacak. Dengesizliğe, zulme rıza etmeyecek, o kadar.
My country Morocco used to be a great model for harmony and coexistence. As a matter of fact, Morocco was the largest Arab and Muslim country to have had the largest Jewish community. But and of course a minority of Christians and others. But in 1958, something happened suddenly that Morocco had to either free the Jews to go to Israel or Canada or the US or other places. How do you see the role of the state in this case? Did the state commit its duties towards its citizens, regardless of their religious faith or religious belongings, or you think that the state has given up on its citizens?
Yani Musevilere gidin mi demişler?
Evet. That was the debate, that was the question, and I would like to know if, we don't know, you know, because there was a debate about this. We don't know whether the Jews were asked to leave the country, whether they voluntarily left the country for some kind of a reason or for economical reasons.
Evet, yani Fas bunu yapmaz. Yani bunu yapmak zaten ahlaksızlık. Yani gidin bizim ülkemizden demek ahlaksızlıktır ve zulümdür. Çok korkunç bir şey ve büyük bir terbiyesizlik ve bir suçtur. Dinen de bir suçtur.
And that's even according to the universal human rights code, you cannot let people leave because of their faith, of their religious origin, and that's discrimination.
Ama orada öyle bir kayıt olmasa dahi alenen ahlaksızlık ve zulüm. Sarih açık.
I had the, I don't know if it's the honor or privilege or if I am unlucky, but I have been to many, what they call today, the concentration camps. In Auschwitz in Poland, in a Holocaust center in Florida, in Miami, in another one in Durban, South Africa. Do you view that there was really concentration camps and that the suffering has endured in those camps in Auschwitz in Poland?
Bu şeytanın peygamber soyuna karşı duyduğu kinin bir yansımasıdır. Açık sarih belgelerle, açık sarih delillerle, yüz binlerce şahitle, binlerce film ve belgeyle, fotoğrafla böyle bir kahpeliğin, acımasızlığın yapıldığı tarihi bir gerçek. İnşallah bir daha tahakkuk etmez. Hangi ülkede Hristiyanlara, Müslümanlara, Musevilere zulüm yapıyorsa bu alçaklıktır, ahlaksızlıktır. Açıklaması yok. Buna şiddetle karşı çıkılması lazım ve bunun ağır suç kabul edilmesi lazım. Mesela bir ülkede Musevilerin gitmesi için baskı yapanlar varsa bu ağır suç kapsamına alınması lazım. Yahut Hristiyan veyahut Müslüman veyahut ateistli de yapılmaz bu. Yani alenen ahlaksızlık bunlar. Dürüstçe ben inanmıyorum diyor, gizlemiyor. Münafıklık yapmıyor ateist. Bunlar önümüzdeki 3-5 yıl içerisinde düzelir. Bunu göreceksiniz.
Mr. Adnan Akhtar has given me high hopes, being an individual who works on the promotion of the cultural peace, and he seems to be very confident about this, and it automatically impacts me positively.
Cahillerin gücü yoktur. Bunlar çok zayıf kişilikli, korkak insanlardır. Akıllılar güçlüdür. Ve dünyayı şu an akıllılar yönetiyor.
Does Mr. Adnan Akhtar, or doesn't he see the characteristics which the awaited Mehdi should have? Doesn't he see himself as an individual who holds all those gifts or grants?
Hemen hemen hepsini görüyorum. Ama bende alemcilik var. Eğlenceye düşkünlük var. Kalkıp kaşıkta oynuyorum kadınlarla karşılıklı. Mehdi böyle bir şey yapmaz. Musevileri destekliyorum. Mehdi aslı bunu asla yapmaz. Dekolte hanımlarla şakalaşıyorum, konuşuyorum. Hatta sarılarak resim çektiriyorum. Bağırarak şarkı söylüyorum. Mehdi asla yapmaz bunu. 33 dereceli masonum. 7 ayrı ülkeden. Mehdi masonluğa karşı mücadele edecek. Ben masonum, nasıl Mehdi olayım? Ayrıca tapınak şövalyesiyim, 33 dereceli. Olacak işler değil bunlar. Yani bende Mehdi'lik ihtimali sıfır şu an.
Okay, two very good points that Mr. Adnan Akhtar just made about the chances not to be the Mehdi. If it's about good life, the Prophet Solomon had also a good life, and he was a Nabi, a prophet who enjoyed a good life. If it's about the Freemasonry, according to some research I did recently, there is also, I think, in Surat Nuh, the Khadr. Is it Surat Nuh?
Al-Kahf.
Surat Al-Kahf, sorry, yeah. That Khadr had the characteristic of a Freemason. So I see that there would be a possibility, or I don't see that there will be no one. So am I sitting in the front of Mehdi today?
Tabii ki herkes Mehdi olmayı istemekle mükelleftir de, bütün Müslümanlar. Ben de şu an bir Mehdi'nin önünde oturuyorum. Siz de bir Mehdi'siniz. Arkadaşlarım da birer Mehdi'ler. Ama kastedilen Mehdi'yi şöyle göreceğiz. İslam'ın hakimiyetine vesile olacak. Yanında da İsa Mesih'e çok benzeyen birisini göreceğiz. Ki o İsa Mesih olacak. O zaman diyeceğiz ki ya bu insan dünya İslam'ın hakim olmasına vesile oldu. Herhalde Mehdi diyeceğiz. Bunun dışında dış görünümle Mehdilik iddiası hiçbir şekilde olmaz. Mehdi'nin üstüne çok durdukları için, sen Mehdi'nin üstüne dekler için, ben de yaklaşık 100'e yakın kere yemin ettim Mehdi'lik iddia etmeyeceğim diye. Ama bu test etki yapıyor, daha da beter bir süper Mehdi misin demeye başlıyorum.
Ne yapacağım bilemiyorum.
Ben Mehdi değilim diyor, onlar da sen Mehdi değilsin diyor. Karşılıklı birbirimize sürekli bunlar söylüyoruz. Türkiye'deki bütün camilerde Mehdi gelmeyecek diye hutbe okutuldu. Bütün gazetelerde yüzlerce kere Mehdi çıkmayacak diye yine yazılar çıktı. İlahiyatçılar geceli gündüzü televizyonda Mehdi çıkmayacak diyor. Halk da şüphelendi bu kadar korkmalarından. Herhalde Mehdi gelecek diye. Türk gençlerin şu an %70'i Mehdi'yi bekliyor. O kadar korkmasalar bu kadar yüksek netice olmazdı. Ama kurtuluş yok yani, mutlaka Mehdi çıkacak. Deccal için kurtuluş yok. Yani ben dindar yetişmiş birisi değilim. Laik okullarda okudum. Adım gibi eminim. İsa Mesih de geldi, Mehdi de geldi. İkisi de hayattalar. Çırpınmalarına gerek yok. 3-5 yıla kadar görürler zaten. O zaman gelip bana sorsunlar, ben buradayım. Hani demiştin desin. İnşallah. Peki, çok teşekkür ediyorum. Çok memnun oldum geldiğiniz için. Sık sık görüşelim, bağlantıda olalım. Çok samimi, çok akıllı, dürüst bir Müslüman olduğum belli. Allah cennette seni kardeş etsin. Seni de beni de Mehdi'ye talebe etsin. Seni de beni de İsa Mesih'e talebe etsin. İslam'ın, sahabi İslam'ının hakim olduğunu görmek de bizleri şereflendirsin. Cennet bahçelerinde de birlikte kardeşçe gezmeyi, yaşamayı Allah nasip etsin.
Thank you very much for your hospitality, for the very special time I had with my brothers today and yesterday, and before them with the brothers I have met elsewhere for the last 5 or 6 years. And I believe, as you said, that everyone within us will find Mehdi within himself as long as he follows the right path.
Inshallah. Allah ilham eder bize.
Inshallah.
Çok değerli misafirimiz Profesör Lavisin Habib'e programımıza katıldığı için çok teşekkür ediyoruz. Tekrar görüşmek üzere.